küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve ana kumandamasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktay Aktan iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam yine gündemimizde biliyorsunuz İsrail Gazze Savaşı var. Aslında bir ateşkes süreci de evet. Var. Ama bu son iki gündür öne çıkan başlık Elon Musk'ın Tel Aviv'e olan ziyareti oldu. Netanyahu ile görüşmesi. Orada öne çıkan başlıklar, verdiği mesajlar. Aslında görece olarak baktığımız zaman Elon Musk özellikle Twitter platformunu İsrail'in propagandasına karşı aslında bir anlamda koruyordu. Daha doğrusu şöyle, Filistin'i destekleyen insanların da seslerini duyurabileceği, kendilerini ifade
daha dengeli bir yaklaşım,
daha dengeli bir yaklaşım sergiliyordu. Özellikle Instagram'a, Facebook'a karşılık. Ancak bugünden sonra insanlarda biraz daha endişeler arttı. Siz Elon Musk'ın yaşadığı baskıyı ve bu bağlamda televizyon ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Tabii sembolik bir isim. Aslında medya savaşı, propaganda savaşları bağlamında bunu değerlendiriyoruz. Çünkü İsrail biliyorsun küresel medyayı Yahudiler aracılığıyla, genel anlamda küresel sistem aracılığıyla kontrol ediyor. Özellikle Batı medyasının neredeyse tamamı üst düzey isimleri, yöneticileri sahipliği Yahudilerden oluşuyor. Bu da tek taraflı bir İsrail propaganda üstünlüğü sağlıyordu. Yine batılı iktidarlar da benzer şekilde bir pozisyona sahip olduğu için burada Filistin haklı davası sansürleniyor, görmezden geliniyor. Tek taraflı bir şekilde meseleler aktarılıyordu. Ama özellikle ana akım konvansiyonel medyanın alternatif olarak sosyal medyanın gelişmesi, genç nesillerin bilgiye ulaşmakta, sosyal medyayı, alternatif kaynakları kullanması bu propagandayı büyük ölçekte etkisiz hale getirmiş ve dünya kamuoyu aslında büyük ölçekte İsrail aleyhine de dönmeye başlamış. Küresel bir vicdan hareketi oluşmuştu. Burada tabii Elon Musk'ın da bir rolü vardı. Sen de ifade ettin. Sosyal medya platformlarından işte Facebook, Instagram gibi Meta şirketine ait unsurlar ya da diğer platformlar genelde yine İsrail lehine bir pozisyon almışlardı. Ama Elon Musk enteresan şekilde, nevi şahsına münhasır şekilde daha dengeli bir pozisyon aldı. Hatta çeşitli söylemlerinde İsrail'i de eleştirdi tek taraflılık bağlamında. Keza yine bir mesele de bu Starlink uydularının Gazze'de kullanılıp kullanılmaması meselesiydi. Biliyorsun.
Bunu da İsrail'in onayına sundular hocam. Yani bu tamamen aslında Filistin'in egemenliğinin reddedilmesi bir anlamda.
Tabii orada İsrail tamamen karartma uyguluyor. İstediği an interneti kesip dijital iletişimi sıfırlayabiliyordu. Buna alternatif olarak da Starlink platformunun uydu altyapısının kullanılması konuşuldu. Elon Musk'tan böyle bir talep geldi. Musk da buna olumlu yanıt verdi ama ardından hem Amerikan hükümeti hem İsrail çok ciddi baskı yapınca Elon Musk'a orada da İsrail'in onayıyla çeşitli STK ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına Starlink'in Gazze'de kullanılacağına yönelik bir mutabakat oluştu ve Musk'ı zorla cebren İsrail'e götürdüler. Muazzam bir baskı başladı. Birçok büyük şirket reklam vermeyi durduracağını ilan etti Twitter'a. Ardından Beyaz Saray'dan sert açıklamalar geldi. Avrupa Birliği kurumsal yapısı Elon Musk'ı hedef aldı ve nihayetinde Musk'ı Tel Aviv'e götürüp bir propaganda sürecinden geçirdiler. Ve
ya hocam milyarlarca dolarımız da olsa
bir açıklama yapmaya başladı.
Yani sonuçta milyarlarca dolarlık dünyanın en büyük şirketlerine de sahip olsanız dünyadaki çok büyük bir hegemonya var ve sizi öyle bir parayla tehdit ettikleri zaman aslında insan psikolojisine dair de çok değişik bir örnek değil mi yani Elon Musk'ın durumu? Hani evet. İnsan hep şöyle düşünüyor. Ya biraz param olsa aslında ekonomik özgürlüğümü sağlayacağım vesaire diyor. Belki de dünyanın en zenginlerinden birisi Elon Musk. Ama şu anda
en zengini, büyük şirketleri var ama işte o paranın da esareti altında kalıyorsun. Bu sefer Musk gibi isimler o serveti korumak, şirketlerini korumak durumundalar. Kaybedecek şeyin ne kadar fazlaysa o kadar edilgen hale de bazen gelebiliyorsun. Musk normalde zaten nevi şahsına münhasır bir karakter olduğu için bu meydan okumaya karşı alternatif bir pozisyon aldı. Diğer küresel şirketlere baktığında Siyonizmin etkisi altında olmasalar bile doğrudan sistemin içerisinde kalabilmek, zarar görmemek adına benzer pozisyon alıyorlar. Ciddi anlamda tek taraflı olarak İsrail'i destekleyen pozisyon alıyorlardı. Musk bunun dışında bir karakterdi. Şimdi ona da muazzam bir baskı yaptılar ve O da muhtemelen pozisyonunu kısmen revize edecek. Ama yine de tam anlamıyla İsrail propagandasına ben hizmet edeceğini zannetmiyorum. Bu süreci bir şekilde yönetmeyi tercih edecektir. Ama bu küresel medya savaşı, propaganda, dezenformasyon, psikolojik harp meselesi çok önemli. İsrail bunu ciddi anlamda kullanmaya çalıştı ama bence kaybeden tarafta yaptığı her şeye rağmen. Bir, küresel vicdanları kaybetti bir defa. Bir vicdan hareketi başladı. Yapılan bu katliamlar, soykırım görüntülerini tevil edemedi, saklayamadı. Konvansiyonel medya ile insanların zihinlerini yönlendiremedi, manipüle edemedi. Çünkü dediğim gibi alternatif medya akımları var. Şimdi Twitter'ın dışında TikTok da çok önemli bir platform. O da Çinlilere ait biliyorsun ve orada da genç nesil TikTok üzerinden farklı pozisyonlara sahipler ve görece artık gençler ciddi anlamda Filistin direnişinin yanında hareket ediyor ve İsrail'e karşı öfke duyuyorlar. Çünkü çok açık bir adaletsizlik var. Gerçekleri çok rahat görebiliyorlar. Bu bağlamda da İsrail aslında tüm bu çabalarına rağmen kaybeden tarafta. İşte mesela Şifa Hastanesi'ni biliyorsun Hamas'ın komuta kontrol merkezi olarak sunmaya çalıştı. Altında kontrol odaları var dedi, tüneller var dedi. Burayı silah deposu olarak Hamas kullanıyor dedi. Medyayı ikna etmeye çalıştı. Oraya çeşitli konvansiyonel medya temsilcilerini götürdü. Onlar daha ikna olmadılar. Ve gerçekler bir şekilde ifşa oldu ve hastaneyi farklı niyetlerle İsrail hedef aldı, ortaya çıktı. Bunun gibi onlarca örnek söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda ne yaparsa yapsın İsrail büyük ölçekte kaybeden tarafta kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
Hocam biraz da şu tarafından değinip aslında bu Gazze Savaşı meselesini en azından bu hafta bitirmiş olalım diye düşünüyorum. Bir Avrupa'da mesela bazen böyle sokak röportajları veya yayınlara vesaire denk geliyorum işte. Veya bazen diyelim ki bir sunucu işte soru soruyor. İşte 7 Ekim'deki Hamas'ı kınayacak mısınız falan. Mesela karşı cevaplar çok beni etkiliyor. Orada bazı şeyler var. Mesela sen diyor 8 Ekim'i kınayacak mısın? 9 Ekim'i kınayacak mısın? 25 Ekim'i kınayacak mısın gibi. Böyle çok epik görüntüler ortaya çıktı. Yani sonuçta şu anda 15 bin sivilin hayatını kaybettiği söyleniyor. Ve 5 bin de kayıp oldu işte yıkılan binalarda vesaire. Hatta geçtiğimiz günlerde işte bir bebeğin mucize kurtuluşu vesaire vardı. Ben şöyle görüyorum. İsrail belki bu savaşı kazanacak ama günün sonunda hem Avrupa satında hem de yeniden böyle bir yeni bir bilinç hareketinin ortaya çıktığını görüyorum. Özellikle Türkiye'de yeniden kitleler hareketlendi. Belirli bazı markalar bu boykottan nasibini aldı. Ve bazı insanların da Türkiye'de ideolojik olarak hocam, yani sırf böyle Müslümanlara ve Türkiye'deki bazı kesimlere duydukları nefretten dolayı İsrail destekliklerini gördüm. Maalesef. Aslında sosyal medyada belki de Türk toplumunda böyle bir karşılığı olmayan kesimler, yani sırf böyle Müslümanlara nefret kusmak amacıyla, hatta bazılarını gördüm, adam mesela ateist ama gidiyor İsrail destekliyor. Normalde İsrail biliyorsunuz yani Yahudi şeriatına göre yanıtlanan bir devlet. Normalde ateist veya laik seküler bir insanın
bir teolojik devleti desteklememesi gerekiyor.
Yani teolojik devleti en azından bir mesafe duymamız gerekir.
Şimdi buradan başlayalım. Biraz da sonra savaşı konuşuruz. Şimdi bu İslamofobia ile ilgili bir şey. Maalesef Türkiye'de marjinal olmakla birlikte belli bir kesim İslam'dan nefret ediyor. Yani Müslümanlara dair her şeyi aşağılamaya çalışıyor. İş dünyalarında böyle bir mesele var. Bu anlamda da Müslümanların taraf olduğu her şeyde haklı veya haksız karşı tarafı destekleme eğilimi gösteriyorlar. İşte Filistin-İsrail meselesi gibi İsrail'in tamamen haksız olduğu, 70 yıldır işgal ettiği, insanları evlerinden sürdüğü, tehcir ettiği, katlettiği bir olayda bile asimetrik bir güç olan Hamas üzerinden ve Filistinlerin direnişi üzerinden Filistinleri tahkim etmeye, onları suçlamaya yönelik bir eğilim içerisindeler ve kendilerini açığa düşürüyorlar. Türk halkının, toplumun her kesimi Filistin davasının yanında biliyorsun. Esasında muhafazakar Müslümanlar da, daha seküler kesimler de, solcular da genel anlamda Filistin davasını destekliyor Türkiye'de. Ama böyle çok az sayıdaki marjinal gruplar, sosyal medyada sesleri çok çıkan ama toplumda bir karşılığı olmayan pozisyonlar ise İslamofobik değerleri bağlamında karşı tarafı desteklemeyi tercih ediyorlar ve kendi kendilerini iyice toplumda dışlatıyorlar, marjinalleştiriyorlar. Bunlar çok ciddiye alınması gereken unsurlar da değil. Şimdi biraz da şeyi istersen konuşup bitirelim. Şimdi malum ateşkes söz konusu. İsrailliler buna insani ara diyorlar ama fiilen ateşkes söz konusu oldu ve burada rehinelerin iki tarafında elinde tuttuğu tutsakların serbest bırakılması bağlamında yürüyen bir süreç var. Gerçi bugün çatışma haberleri gelmeye başladı. Gazze'den yeniden dumanlar yükseldi. Ebu Ubeyde, Hamas'ın sözcüsü El Kassam'ın bir açıklama yaptı ve İsrail ordu birliklerinin ateşkesi ihlal ettiğini, mücahit grupların da buna yanıt verdiğini ifade etti. İsrail ise Hamas'ı suçladı. Ama bir şekilde Katar'ın, biraz da Mısır'ın arabuluculuğunda, Amerika'da belli anlamda devrede bu süreç devam ediyor. Bu daha devam edebilir mi? Tabii soru işaretleri barındırıyor. Nihayetinde İsrail'in mevcut denklemle kalıcı bir ateşkesi kabul etmesi kendi adına büyük bir yenilgi anlamına gelecek. Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmış olacak. Çünkü temel iddia neydi? Hamas tamamen yok edilene kadar Gazze'deki kara harekatına devam edecektir. Hatta ABD ile yaşadıkları temel sürtüşmede de Amerika şunu söylüyordu. Tamam, işgal edeceksiniz, gireceksiniz ama çıkış stratejiniz nedir? Öyle bir strateji yok. Onun için Hamas'ı yok edene kadar orada kalacağız. Gazze'nin bundan sonra güvenlik yönetimi İsrail'in elinde olacak gibi söylemleri oldu. Hem Netanyahu'nun hem Genelkurmay Başkanlarının, İsrail'deki askeri elitlerin. Ama sahada da askeri gelişmelere baktığımızda ateşkese kadar İsrail ordusunun işte Gazze'yi ikiye böldüğünü, kuzey ve güney sektör olmak üzere, kuzeyde kara harekatı başlattığını, özellikle de deniz kıyısından doğu-batı hat ekseninde, batı-doğu ekseninde biraz ilerlediğini gördük ama kuzeyin neredeyse %20'sini ele geçirmeyi başarmıştı ve meskun halde ilerledikçe çok ağır kayıplar vermeye başlamıştı. Son günlerde, özellikle son 3 günde çok ciddi kayıp verdiğini gördük. Ebu Beyde'nin yaptığı açıklamaya göre 350'den fazla zırhlı araç, çoğu tank olmak üzere imha edildi. Bu ne derece doğru bilmiyoruz ama İsrail'in gerçekten ciddi anlamda zırhlı araç kaybettiğine dair görsel konfirmasyonlar da var. Yayınlanan video görüntüleri var. Yine piyadeler son zamanlarda biraz daha görünür olmuştu İsrail'li ve onlar da ağır kayıplar vermeye başlamışlardı. Yani İsrail açısından öyle iyi bir senaryo pek görünmüyor. Onlar da sivil katletmeye devam ediyorlardı. İşte hava harekatlarına devam ediyorlar. Sivillerden cezalandırmaya, kolektif cezalandırmayla Gazze'yi bir nevi insansızlaştırma, oradaki tüm insanlar tehcir etmeye yönelik bir stratejileri vardı. Bunu devam etmeleri de çok mümkün değil. Yani kuzeyden sonra güneyi nasıl hedef alacaklar? Oradaki 2-2,5 milyon insan ne olacak? Dünya buna ne kadar sessiz kalacak? Daha fazla bir, az önce konuştuk, küresel vicdan hareketi var. İsrail'e karşı öfke var. Batı'da insanlar artık mobiz olmuş durumdalar. Batı iktidarları artık eskisi kadar ilkinki gibi İsrail'e net destek veremiyorlar. Daha çekinceler ortaya koyuyorlar. Böyle bir tartışmalar söz konusu. Dolayısıyla Netanyahu bundan sonra kabinesiyle birlikte nasıl bir strateji uygulayabilir? Bunu öngörebilmek de gerçekten çok kolay değil. Kalıcı bir ateşkesle birlikte Netanyahu iktidarını zaten devam ettirmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacak. İsrail'in iç dengeleri çok kırılgan. O açıdan bir tarafta fotoğrafa baktığımızda abluka devam ediyor, siviller katlediliyor. Diğer tarafta ise çok zor durumda. Nasıl bir strateji izleyeceği belirsiz. Askeri açıdan da bir çıkış stratejisi olmayan İsrail devleti var. Biraz Rusya'nın Ukrayna'daki pozisyonuna benzer bir noktaya aslında gelmiş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde tabii atılacak adımları göreceğiz. Bu ateşkes daha uzatılacak mı? Yoksa belli bir noktada çatışmalar yeniden başlayacak mı? Ki benim öngörüm çatışmaların yeniden başlayacağı yönünde. Ama dediğim gibi İsrail için bir çıkış stratejisi şu anda öngöremiyorum açıkçası.
Anladım. Hocam peki biraz da terörle mücadele Suriye'ye gidelim istiyorum. Biraz da Suriye'yi konuşalım. Çünkü İsrail-Gazze Savaşı'ndan sonra da yeniden böyle Suriye sathında biraz hareketlenmeler oldu. İşte İran destekli milisler ABD'yi vurdu, ABD karşı cevap verdi ki İran destekli milisler 90 yaklaşık olarak 90 saldırı vesaire gerçekleştirdi. ABD'nin verdiği cevaplar 4. Yine çok dikkat çekici bir istatistik. Çünkü Türkiye'nin siyasını düşürmekte çok cesur olan ABD'nin İran'a karşılık vermekte oldukça çekingen olduğunu görüyoruz. Ben bu istatistikleri tabii biz detaylandırıyoruz. Biliyorsunuz Suriye gündemi hala yaşayan bir organizma ve biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Oradan mesela edindiğimiz istatistikler var. Bir de bunun dışında Türkiye'nin dekapitasyon süreci, yani PKK'lı isimleri Suriye'de elimine etmesi, özellikle üst düzey isimleri. Son dönemde yine bir dündü zannedersem, dün bir üst düzey PKK'lı Ayn Arab sorumlusu etkisiz hale getirildiği açıklandı. Hocam şunu merak ediyorum. Gerçekten biz son operasyonu yaptığımızda, hani Bahar Kalkanı'nı saymazsak, yani PKK'ya yönelik 2019'daydık. Şu an 2023 yılındayız. 2023 yılına kadar da hani böyle bir boş durulmuş değil. İşte belli zamanlarda angajman kuralları değişti. Şimdi liderler alındı, altyapılar hedefleniyor, petrol tesisleri vuruldu. Böyle bir süreç var. Yeniden ne zaman biz Türk askerini Suriye'de karada ilerlerken
Evet.
göreceğiz?
Şimdi önce İsrail-Filistin çatışmasının bölgesel dinamikler, oradan da terör mücadeleye doğru yavaş yavaş geçelim. Şimdi Hizbullah Lübnan'da angajmanına devam ediyor biliyorsun. O da ateşkese dahil oldu. Son birkaç gündür durdu ama düşük yoğunluklu bir angajman zaten sergiliyordu. Husiler enteresan çıkışlar yaptı. Hem balistik füzelerle İsrail hedef aldılar. Bunlar havada çoğu düşürüldü. Ama aynı zamanda İsrail menşeli gemilere Boğaz'da, Kızıldeniz'de operasyonlar da yaptılar. Şu ana kadar iki gemiyi ele geçirdiler. Bu da tabii bölgenin seyir sefer güvenliği açısından ve İsrail açısından ciddi bir tehdit. Bir yönü bu ama asıl mesele senin de ifade ettiğin gibi Şii milislerin Irak-Suriye sattığında ABD üstlerine gerçekleştirdiği saldırılar. Sen de istatistiklerden bahsettin. 90 civarında Amerikan üstüne saldırı oldu ama bunlar hep sembolik değerde saldırılardı. Yani bu
Evet,
90 saldırıda
Trump'ın dediği gibi yani
90
tamamen.
saldırıda hiçbir Amerikan askeri ölmedi. Sadece bir tane contractor, mühendis hayatını kaybetti. O da kalp kriziyle öldüğünü iddia etti ABD.
Ya o da Allah bilir Amerikan menşeli değil de sözleşmeli bir Iraklı falan da olabilir
Muhtemelen
yani.
olabilir. Ama işte 30-40 civarında Amerikan askeri yaralandı. Hafif yaralanmalar var. Ama Amerika 4 tane karşı saldırı yaptı ve burada çok sayıda Şii milisi de öldürdü. Yani burada Amerika'nın verdiği angajman kuralı ve karşı saldırılar daha az da olsa karşı tarafı verdirdiği zayiat belki de çok daha fazlaydı. Bunu da altını çizmek lazım. Yani İran ve ona bağlı vekil unsurların sadece bir şekilde Filistin davası üzerinden Amerika ve İsrail'le çatışmayacağı zaten ortaya çıktı. Daha ziyade retorik düzeyinde ve biraz düşük yoğunluklu angajmanlarla el gösteriyorlar. Kendi güçlerini gösteriyorlar. Olabilecekleri karşı tarafa gösteriyorlar ve mümkünse Amerikan ordusunu rahatsız ederek Irak-Suriye hattından bu süreçte çıkmaları mümkün olabilir mi? Buna yönelik bir yönlendirme var diye düşünüyorum ama aksi halde ciddi bir çatışmaya girecek noktada adım atacaklarını düşünmüyorum. Bunun ötesinde tabii Suriye'deki yansımalar Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından da önemliydi. Türkiye'de biliyorsun Ankara'daki terör saldırısının akabinde çok büyük bir cezalandırma harekatı başlattı Irak ve Suriye'de. Özellikle Suriye'de PKK'nın ekonomik altyapısı ilk defa bu yoğunlukta vuruldu. Petrol tesisleri, doğalgaz altyapısı, elektrik üretim tesisleri gibi noktalar hedef alındı ve terör örgütünün finansman kaynakları büyük ölçekte darbelenmiş oldu. Şu anda zaten Fırat'ın doğusunda ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu altyapıyı yeniden kuramadılar. Petrol onlar için önemli bir gelir kaynağıydı. Bir kısmını İKB'ye, bir kısmını rejim bölgelerine kaçakçılar yoluyla satıyorlardı. Şimdi bunun neredeyse yarısını artık satamaz duruma geldiler ve bu da onların kendilerini sürdürülebilir bir ekonomik modeli ortaya koymadıkları için finansmanlarında ciddi zorluklara neden oldu. Bir yandan da dekapitasyon süreci tabii Türkiye açısından özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı bu anlamda çok başarılı bir
Hocam benim
şekilde
bir başlığım vardı.
devam
MİT
ediyor.
markasının yükselişi diye. Ya hakikaten şu bazen biz yine burada konuştuk. Belki Türkiye'de bilmiyorum bu konuda böyle yazı yazıp konuşan programları oldu mu ama hakikaten bir MİT markası yükselişi yok mu yani?
Ya muhakkak yani şey Orta Doğu'da işte Mossad
Özellikle
efsanesi vardı eskiden
Mossad
hatırlarsın.
efsanesinin
Şimdi de bir MİT
bitişiyle
efsanesi
birlikte.
var. Çok önemli. Hem burada istihbarat karşı koyma yöntemleriyle Türkiye içerisinde faaliyet göstermeye çalışan istihbarat servisleri hem Mossad hem İran istihbaratı KGB'ye yönelik çok ciddi karşı istihbarat operasyonları yapıldı, deşifre edildi. Oltalama yöntemleriyle ajanları ortaya çıkartıldı. Hatta Malezya'da bile Mossad'a yönelik şey yapılan hamleler basınla paylaşıldı. Bir yandan da özellikle PKK'ya yönelik dekapitasyon süreci dünyada yani hemen hemen hiçbir istihbarat örgütünün yapamayacağı hem sahadaki insan kaynaklar hem teknik ve elektronik imkanlar hem de SİHA kullanımıyla eş güdümlü olarak yürütülen bir operasyon. Irak'tan Suriye'ye kadar çok geniş bir coğrafyada binlerce kilometre karelik alanda PKK'nın orta ve üst düzey liderleri belli bir strateji dahilinde elimine edilmeye devam ediyor. Neredeyse hemen hemen her gün, her hafta önemli bir PKK yöneticisi sözde etkisiz hale getiriliyor. Örgütün moral motivasyonu çökertiliyor. Komuta kontrolüne büyük hasar veriliyor. Mobilizasyon imkanları kısıtlanmış oluyor. Böylece Türkiye'nin düşmanları açısından caydırıcı bir güç olarak MİT bu imkanlarını ortaya koyuyor. Bu tabii çok önemli, çok ciddi bir kazanım. yıllar içerisinde özellikle 15 Temmuz'un akabinde yeni güvenlik doktrini bağlamında MIT'in yapısı değişmeye başladı. Burada GES komutanlığının daha önce 2015'te işte MIT'e devredilmesi, MIT'le ilgili kanun düzenlemeler yapılması, MIT'in içerisinde bu dekapitasyonu yapacak organların, birimlerin ortaya çıkartılması, onların teknik imkanlarla donatılması ve tabii SİHA'ların çok etkin bir şekilde MIT'e de entegre edilerek kullanılması gerçekten büyük başarı elde edilmesini beraberinde getirdi. Çok sayıda, belki yüzlerce PKK'lı isim son 4-5 yıl içerisinde bu yöntemle
etkisiyle getirildi. MIT şimdi bir de şey de oldu. Bir giderek bir fenomen haline geldi. Özellikle Hakan Fidan dönemi, şimdi tabii İbrahim Kalın dönemini daha konuşmak için erken belki. Hani ama Hakan Fidan döneminin böyle bir damga vurma etkisi var.
Tabii,
yani
tabii, muhakkak.
Yani ondan sonraki süreçte diyoruz ki ya Hakan Fidan MIT'i işte ya, çünkü bir markalaşma süreci oluyor. İşte bugün belki de MIT'e zannedersem her geçen yıl gönderilen CV'ler artıyor. İş başvuruları
daha çok
artıyor. Yani Türk toplumunda bu kurumun üyesi ölçüyor. Yani
kurumsal değer arttıkça insanlar da, Türk vatandaşları da burada görev almak, o milli hizmeti yapabilmek, aynen, o efsanenin bir parçası olmak için elbette bu anlamda çok daha fazla talep gösteriyorlar. Tabii Hakan Fidan çok önemli. Yani burada
şimdi dış politikada da etkisini görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Hakan Fidan'a, Erdoğan'ın güvenmesi, ona destek sağlamasıyla birlikte MIT'i tamamen değiştirdi. Kurumsal yapısını yeniden oluşturdu. Bu da yaptığı liderlikle birlikte MIT bugünlere geldi. Ardından da tabii şu anda İbrahim Kalın benzer misyonu bence başarıyla devam ettiriyor. Ve Hakan Fidan'ın kendisi de bir markaya dönüştü MIT'le birlikte.
Evet.
Tüm Orta Doğu'da şimdi ve tüm dünyada hatta elbette saygın bir istihbaratçı. Ve
hocam bir de mesela
bir
şeye gidiyor.
Irak'a
gidiyor.
Olarak.
Evet diyor. Bu Irak'a Dışişleri Bakanı olarak ilk gelişim. Daha önce.
Yani muhakkak. Yani şöyle görmek lazım. MIT standart bir istihbarat teşkilatının ötesinde bir kurumdu. Bir istihbarat diplomasisi kavramını dünyaya kazandırdı. Türkiye'nin çatışma bölgeleriyle olan angajmanlarında şey, Libya dosyası, Irak dosyası, Suriye dosyası dışişlerinden ziyade MIT tarafından aslında yönetiliyordu. Bu normalleşme süreçlerini büyük ölçekte diğer ülkelerle MIT yönetti ve Hakan Fidan tüm muhataplarıyla, sahadan gelen gücüyle muhatap oluyordu. Şimdi de Dışişleri Bakanı iken benzer şekilde bu faaliyetleri yürütüyor. Bakanlığın verdiği bir diplomasi ağı, network'ü ve geçmişten gelen o sahadan elde ettiği bağlantılar ve etkinlik ve güç bir saha diplomasi eşgüdümüyle çok daha başarılı şekilde bakanlığı yürütmesini
hocam
beraberinde getirecek diye düşünüyorum.
Hocam bir de şimdi Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Bakanlıkta da böyle bir yeniden aslında bir yapılanma, yeniden bir reform sürecini başlatacak gibi duruyor. Özellikle mesela biliyorsunuz bir ara gündem olmuştu. Bakanlıkta neredeyse eşlerinin yabancı olma durumu %20'lere 30'lara falan geldiğine dair. Bu tabii Hakan Fidan ve yönetimi tarafından rahatsızlıkla karşılandı.
Ya tabii orada hani Hakan Fidan
bazı
nihayetinde güvenliği önceleyen bir isim.
Tabii istihbarattan geliyor yani.
Burada bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu anlamda da Dışişleri Bakanlığı'ndaki o kurumsal güvenlik protokolünü daha da artıracaktır. Mevcut bakanlığı daha da başarılı bir noktaya elbette taşıyacağını düşünüyorum açıkçası.
Hocam bir de bu son görüntülerde görmüşsünüzdür. Kendisi mülakatlara direkt olarak katıldı ilk gününde. Bununla
tabii
ilgili.
Tabii bunlara çok önem veriyor. Orada o mülakatlara doğrudan katılmış olması, yakın kadrosuyla birlikte orada olması, yeni değişim ve dönüşüme ne kadar önem verdiğini, ne kadar dikkat edeceğini,
aynen,
göstermesi açısından da sembolik, çok ciddi değer ifade eder diye düşünüyorum.
Hocam teşekkür ediyorum. Yeterince konuştuk diye düşünüyorum.
Ben teşekkür ederim. Haftaya
yani,
görüşmek üzere. Aynen.
O zaman haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Küreselinizde kalın.
Hoşça kalın.
Küresel analiz.